Ayrım 2, sayfa 21. Giriş. Bu eserde din ile estetik incelenecek konunun, felsefe ise bakış açımızın ne olduğunu gösterir. Acaba bu, din ya da estetik üzerine felsefe yapmak anlamına mı gelmektedir? Öyleyse en geniş anlamıyla felsefe yapmak ya da felsefi bakış ne demektir? Hatta felsefe ile kastedilen nedir türünden, yalın fakat temel sorulara bir de dinin ve estetiğin ne olduğu ya da hangi din, hangi estetik kuram soruları eklendiği düşünüldüğünde daha işin başında meselenin zorluğu ve içinde barındırdığı metodolojik sorunsallık hemen fark edilecektir. Grekler düşünce savurganlığından kaçınarak yapılması yararlı olan şeyi daha doğru ve daha kolay yoldan yapmayı sağlayan kısa ve özlü akıl yürütmeye metodon derlermiş. Burada da incelenecek konunun genişliği ve muğlaklığı bir sınırın çizilmesini ve düşünce savurganlığından kaçınılmasını neredeyse bir zorunluluğa dönüştürmektedir. Önce felsefeyle ne anlatılmakta ya da felsefe kavramına yüklenen anlamların ne olduğu üzerinde durulmalıdır. Felsefe tarihi incelendiğinde felsefenin tanımında bir birliktelikten bahsetmenin mümkün olmadığı, hatta felsefenin bir tanımı olsaydı, felsefe, felsefe olmaktan çıkardı düşüncesiyle hareket edildiği görülmektedir. Fakat bu düşünce örgüsü bile bize aslında felsefenin bir tanımını vermekte ve neyin felsefenin konusu olup olmayacağını göstermeye yeterli olmaktadır. Şayet bir konu ya da bir şey tam anlamıyla belirlenmiş veya betimlenmişse, yani artık tartışma konusu yapılamayacaksa, söz konusu mesele felsefenin ilgilendiği bir problem olmaktan çıkmış demektir. Mesela, bilimsel olarak ispatlanmış, yani kesin olarak belirlenmiş, tanımlanmış şeyler artık felsefenin konusu değildir. Bu nedenle kimse dünyanın yuvarlak olup olmadığı hususunda felsefi bir tartışma yapmaz. Ama bu asla felsefenin bilimsel veriler ve kanıtlardan yararlanamayacağı ya da bilim üzerine felsefi tahlillerde bulunmayacağı anlamına da gelmez. Felsefenin konusunu teşkil eden 3 ana alan ya da 3 temel sacayı vardır. Bunlar bilgi, varlık ve değer felsefeleridir. Din ile estetik, iyi, kötü, güzel ve benzeri değerleri ele alan ve değerlerin doğasına, ölçütlerine ve metafiziksel statüsüne ilişkin araştırmalar yapan değer felsefesinin birer disiplinidirler. Felsefenin bilgi, varlık ve değer gibi alanlara ayrılmış olması, onlar arasında bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. Mesela bilen ve gördüğü bir şeyi güzel ya da yapılan bir davranışı kötü bulan bir insan, hem bilgi hem varlık hem de değer felsefesinin konusudur. Her ne kadar değerler alanının bilgi felsefesi ya da epidemiyolojisiyle bir alakasının olmadığı, değerlerin inançlar üzerine kurulu olduğu söylense de, bizzat bilgi felsefesinin kendisi de aslında inançlar üzerine kuruludur. Değer felsefesini bilgi felsefesinden tamamen ayırmak mümkün değildir. Çünkü değerler gerek kaynağı gerekse kendilerinin devamlılığını sağlayabilmek için bilgiyi kullanmak zorundadırlar. Zira kişi bilmediği ve bilemeyeceği bir ilkeden kuvvet alarak eylemlerini yapmaz, güzel ya da iyi görülen değerler kendisini başkalarına anlamlı bir dilde sunarlar. Kısacası ne ahlak, ne hukuk, ne din, ne de estetik bildiklerimizle bilgiyle hiçbir ilgisi olmayan ve bizi anlayamayacağımız tarzda hitap eden bir kural vermezler. Şayet veriyorlarsa onlar anlayış ve anlam dünyamızı açtıklarından uygulama alanı bulamayacaktırlar. Felsefede disiplinler arası bir kıyaslama ve ayrıştırmadan kaçınılması gerekir. Fakat din ve estetik gibi disiplinlerin değerler alanına ait olduğunu, değerler alanının bilinemeyeceğini, dolayısıyla onlar hakkında konuşmanın hala boş bir konuşma olduğu iddia ediliyorsa, onlara felsefenin terim anlamı hatırlatılmalıdır. Grekçe, Philosophia kavramı bilgi, episteme sevgisi değil, bilgelik sevgisi anlamına gelir. Zira Sophia, bilgelik demektir. Bilgelik ve sevgi kavramları doğrudan değerler alanıyla alakalı kavramlardır. Zira bilgelik en basit anlamıyla insan hayatının anlamı ve değerine ilişkin derin bilgidir. Kendisini bilgin gören sofistlere karşı bilginin değil, bilgeliğin sevilmesi gerektiğini söyleyen ve bu uğurda ölümü bile göze alan Sokrates'in hayatına anlam ve değer katan şeydir bilgelik. Kısacası değerler alanı aslında felsefenin tüm disiplinleriyle ilişkili, hatta felsefenin diğer bütün alanlarına sinmiş, bilinçli varlığın kendisini ve çevresini anlama ya da anlamlandırma çabasıdır. Felsefe ve değer felsefesinin bu kısa tahlilinden sonra felsefi bakışla ne kastedildiğinin açıklanması gerekmektedir. En genel anlamıyla felsefede, özelde ise din felsefesinde felsefi bakışla tahlil edilecek konu hakkında rasyonel, objektif, şümullü ve tutarlı bir tarzda düşünmek ve konuşmak kastedilmektedir. Fakat bu bakış açısı iddiası tam anlamıyla kabul edilebilir gözükmemektedir. Çünkü filozoflar bahsedilen bakış açılarından herhangi birini reddedebilmede ve onlara başka yaklaşımlar ekleyebilmede her zaman özgürdürler. Mesela bir filozof kendi felsefesinin irrasyonel bir felsefe olarak tanımlayabilir. Bir başka filozof da tutarlılık ilkesini rahatlıkla reddedebilir. Kime göre tutarlı veya neye göre objektif diyebilir. Reddetmese de söz konusu kavramlara farklı anlamlar yükleyebilir. Kısacası kendi felsefesini ya da felsefi bakış açısını yukarıdaki gibi tanımlayan bir kişiye "Sen neden kendini böyle tanımlıyorsun?" denilemeyeceği gibi felsefesini irrasyonel olarak tanımlayan bir filozofa da "Felsefe rasyonel olma veya rasyonel bakış açısıyla olaylara yaklaşmayı gerektirir." düşüncesini kabul ettirmeye çalışmak boş ve gereksiz bir gayretten öteye geçmeyecektir. İşte bu bağlamda çalışmamız yukarıdaki bakış açılarına dikkate almakla beraber sujenin kendi perspektifinden öznellik içeren yeni bir metodolojik inşayı da içerecektir. Yani dışarıda duran ya da Mars'tan gelen adamın kolaylığıyla konuşmaktan ziyade anlama ve tecrübeye vurgu yapacak, öyle veya böyle bir olma riskini de barındıracaktır. Mevcut çalışma sırasında felsefe, değerler felsefesi ve felsefi bakışla ilgili uygulanacak metodolojinin niteliğinden sonra din ile estetik arasında kurulacak ilişkinin nasıllığı üzerinde de durulmalıdır. Aristoteles'ten beri bir yöntem olarak iki kavram ya da iki alan arasında içlem ve kaplamları bakımından dört durumun mümkün olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla da belirli bir konu, iki şey arasında ilişkinin tahlili ise klasik yaklaşımlar genelde mümkün olan dört bağıntının açıklanması üzerine dayanırlar. Mesela Tanrı ile doğa arasında kurulacak bağıntının mümkün olan dört hali şunlardır. Birincisi ayniyet ya da eşitlik, yani Tanrı doğadır, doğa da Tanrı'dır. İkincisi ilişkisizlik, yani Tanrı ile doğanın hiçbir ortak noktaları yoktur. Üçüncüsü tam girişimlilik, yani Tanrı tamamen doğayı kapsar ve ayrıca Tanrı'nın doğada olmayan başka özellikleri de vardır. Dördüncüsü ise eksik girişimliliktir. Yani Tanrı ile doğa arasında bazı ortak özelliklerin var olduğu, fakat Tanrı'nın bazı özelliklerinin doğada olmadığı, doğada bulunan bazı özelliklerin de Tanrı'da bulunmadığıdır. Mantığın kullandığı A, E, I ve O sembolleriyle anlatılan bu mümkün ilişkilerde A ile O, I ile E arasında her zaman bir zıtlık söz konusudur. İşte bu bağlamda klasik bir metodolojiyle şayet din ile estetik arasında bir bağlantı, bir ilişki kurulacaksa din estetiği içerir, aralarında bir bağlantı yoktur ve benzeri şeklinde bir yaklaşım sergilenerek hemen dinin estetiğe, estetiğin dine etkilerinden bahsedilmeye geçilir. Mevcut çalışma sırasında böyle bir metodoloji tercih edilmemiştir ve edilmeyecektir. Çünkü burada çoğu zaman mantıksal kurgu adına gerçek anlamın kaybolduğu ve insan tecrübesinde hayat bulan din ve estetik gibi değerlerin dondurulmuş, değişmez kavramsal bir ilişkiyle anlatılması yeterli bulunmamaktadır. Oysa insanın doğası ve tecrübesi hakkındaki gerçek bilgimiz onun her an değiştiğidir. Dolayısıyla da insan doğasının değişmezliği üzerine kurulmuş olan her metodoloji bir anlamda insanı ıskalayacak ve bir dogma olacaktır. İçinde yanlışlanabilirlik bulundurmayan her sistem, hatta bilim bile böyle bir yaklaşımla hareket ettiğinde dogmalaşmaktan kurtulamaz. Burada ise kanaatimizce artık bir çalışma ve farklı bir şey ortaya koyma imkanı kalmayacaktır. İşte bu bağlamda varlığını insanda bulan din ve estetik hakkındaki tahlillerimizde özellikle teizme inanan kişilerin temsil ettiği dinler merkeze alınacaktır. Diğer dinlerden yeri geldiğince bahsedilecek olmasına rağmen dinden kastedilen teistik dinler olacaktır. Bir teistik din içerisinde de inananların üç temel noktayı daha fazla önemsedikleri ve onların diğer inançlarından ziyade bu kabulleriyle dini farklılıklarını ortaya koydukları görülmektedir. Bunlar uluhiyet anlayışı ya da tanrı inancı, ahlak ve ritüel, ibadetlerdir. Dolayısıyla çalışmamızda yukarıda kısa bir şekilde değinilmiş olan metodoloji dahilinde tanrı, ahlak ve ritüel konularına estetik perspektifinden odaklanacak tanrı, ahlak ve ritüel ile estetik arasında kurulan ya da kurulmaya çalışılan ilişkinin mahiyeti tahlil edilecektir. Bu ise felsefi bakış perspektifini belirleyen estetik teriminin kısa bir anlamının, tarihsel gelişiminin, ayrıca estetiğin epidemiolojik değerinin ortaya konulmasını gerektirmektedir. Estetik ve estetiğin problemleri. Estetik terimi Grekçe duyum, duyular yoluyla algılama ve hissetme anlamına gelen aisthesis kelimesinden türetilmiştir. Grekçe aynı kökten gelen diğer kavramlar ise aisthonomai, aistho, aisthesis koine ve aistheton'dur. Aisthonomai, duyularla algılamak veya kavramak, duyarlı olmak, fark etmek ve dikkat etmek anlamına gelir. Aisthesis koine, ortak duyum ya da hissi müşterek. Aistheton ise duyumlanabilir, duyular tarafından algılanabilen ve duyuların konusu olan, kısaca mahsus hissedilen manasında kullanılmaktadır. Aistoda Latince, expirod kelimesine benzer bir kullanımla nefes vermek, soluğunu dışarı bırakmak demektir. Grek felsefesinin ilk dönemlerinde, yani tabiatçı filozoflarda, aisthesis sözcüğü bir şeyi algılamakla ilgili fizyolojik süreçleri açıklamaya çalışan olumlu bir kavramdır. Fakat Parmenides'le başlayan ve sistemci filozoflar olan Platon ve Aristoteles'le devam eden zaman zarfında aisthesis fizyolojik olduğu kadar felsefi bir sorun haline getirilmiş ve olumsuz bir anlam kazanmıştır. Parmenides'in epistemeyi tek hakikat kaynağı kabul etmesi ve aisthesis kavramına saldırarak değişen şeylere dayanılamayacağını söylemesi, Grek felsefesinde bu kelimeye yüklenen anlam bütünlüğünde değişmelere neden olmuştur. Her ne kadar Empedokles, Demokritos gibi atomcular ve sofistler tarafından aisthesis duyuma dayanma anlamında reddedilmemesine rağmen, Sokrates'in kozmos aisthesis'e değer verilememesini, ondan edilen bilginin sanı düzeyinde kalacağını belirtmesi, kendisinden sonra gelen filozofların büyük çoğunluğunun aisthesis kavramına olumsuz bakmalarına neden olmuştur. Mesela Platon için aisthesis epidemiolojik açıdan en aşağı değere sahip olup onun altında taklidin taklidi olan sanat bulunur. Aristoteles aisthesis kavramının olumsuz kullanımını düzeltmeye yönünde adımlar atmış olsa da neticede ona göre de aisthesis bizi gerçeğin bilgisine götüren bir kaynak olarak asla kabul edilmemiştir. Aisthesis'ten üretilen estetik kavramının özellikle değer felsefesi içerisinde ayrı bir disiplin olan estetik ve onun konularıyla neredeyse yok denilebilecek derecede bir bağlantının olduğu görülmektedir. Mesela Platon, bugün estetin temel konusu olan güzelliği asla olumlu ve önemsiz bir kavram olarak görmemiş, olumsuz ve önemsiz bir kavram olarak görmemiş, hatta onu doğruluk ve iyilikle ödeşleştirmiştir. Bu karışıklığın nedeni estetik felsefesini kuran ya da felsefi bir disiplin olarak estetiği diğer alanlardan ayıran Baumgart'ın kendi felsefi anlayışı bağlamında bu ilme Grekçe bir kelime olan estetik adını vermesinden kaynaklanmaktadır. Kelimeler, sözcükler ve kavramların insan varlığında yaşadığını düşünürsek, her kelime ve kavram insan hayatında anlam değişikliklerine uğrayabilmekte, hatta ölebilmektedir. Kısacası estetiğin konusu olan güzel, çirkin, yüce, deha ve benzeri konular estetiğin Grekçe aisthesis kavram kökünden türetildiği için Grek filozoflarının bu konularla ilgilenmediği ve estetiğe olumsuz baktığı anlamına gelmez. Mesela estetiğin babası olarak görülen Platon'un neredeyse bütün felsefesi estetik, başka bir ifadeyle metafizik bir estetik temel üzerine kuruludur. Yukarıda da bahsedildiği üzere estetiği bir felsefe disiplini olarak kuran Baumgarten'dir. Baumgarten estetiği açık seçik şeylerin ötesinde bulunan tasavvurlar bütünü olarak tanımlar. Ona göre estetik Mantığın küçük kız kardeşidir. Yani duysal bilginin mantığıdır. Hem estetik hem de mantık bilgiye ve hakikate ulaşmaya çalışır. Mantık zihni bilginin yetkinliğini, estetik ise duyulur bilginin yetkinliğini gaye edinir. Kısacası Baumgarten'a göre bilgi yalnız mantığın değil, aynı zamanda estetiğin de ulaşmak istediği bir amaçtır. Baumgarten, her ne kadar estetiği duyumlanabilirden çıkarılan bir bilgi türü olarak kabul etmiş olsa da, onun bir bilim olarak kurmaya çalıştığı estetikte güzellik meselesi dışarıda bırakılamaz. Baumgarten, sadece şimdiye kadar büyük bir külliyat oluşturmuş olan güzelliğin metafiziksel algılanışına karşı çıkar ve güzel sorununu bilgi felsefesi içinde değerlendirmeye çalışır. Fakat Baumgarten, belki de Leibniz ve hocası C. Wolff'un da etkisiyle uzaklaşmaya çalıştığı metafiziksel güzellik anlayışının etkisinden tam olarak kurtulamaz. Diğer metafizik estetikçilerde olduğu gibi, ona göre de estetik aşığı alanların bilimi başka bir deyişle duyulur olanla ilgilidir ve böyle bir bilginin tam anlamıyla doğrulanabileceği söylenemez. Çünkü estetik bize mantıksal bir bilgi olarak eklenmiş olmayan bireysel bütünlük kazandırır. Dolayısıyla da estetik mantıksal bilgiyi tamamlıyormuş gibi görünen ayrı bir bilgi boyutu olarak karşımıza çıkar. Baumgarten'a göre estetik akli bir kavramadan ziyade temaşaya dayalı bir tür kavrama ve bir iç görüdür. Bu ise akli tasarımların aksine duyuma dayalı tasarımların bulanık olduğu ve onların akli olarak bilinemeyen şeylerin bir bilgisini verdiği anlamına gelir. Bütün bunlara rağmen Baumgarten yine de estetiğe dayalı bilginin evrensel olduğuna ya da olabileceğine inanır. Baumgarten özellikle Kant'la ayrı bir felsefe disiplini haline gelen estetiği, şayet bir tanımı mümkünse başka konuları olmakla birlikte güzeli sorgulayan, bir şeyin niçin güzel olduğunu araştıran, bu bağlamda güzelin öğelerini ayıran, onun iç ve dış yasalarını belirlemeye çalışan değerler bilimi şeklinde tanımlayabiliriz. Kısacası estetik güzel üzerine düşünür ve onun ne olduğunu araştırır, o güzel üzerine düşünme sanatıdır. Estetik, güzel üzerine bir düşünme sanatıysa güzelle ne kastedilmektedir? Diderot, güzellik maddesini yazarken bir tür alın yazısı gibi insanlar arasında en çok konuşulan şeyler çoğu zaman en az bilinen şeylerdir der. Yaşanılan tecrübeler Diderot'u haklı çıkarır gözükmektedir. Çünkü hayatın her alanında güzel kavramını kullanmamıza rağmen bir an durup bizzat güzel üzerine derinliğine düşündüğümüzde afallarız. Bu afallamanın gerisinde güzel üzerine düşünmenin bir bakıma insanın kendisi hakkında düşünmesi, kendini bilmeye çalışması yatar. Güzel, insanla ve insani yanımızla ilgilidir. Ruhsallığı iyiden iyiye bozulmuş olanların dışında insanlar belli ölçüde, belli bir çerçevede güzelle ilgilenirler. Güzel, insan yaşamından ayrıştırılamaz bir öğedir. İnsanlar mevkisi ve durumu ne olursa olsun güzelle ilgilenirler. Bilim her insanı ilgilendirmez. Çoğu kişi doğrudan felsefeyle de ilgili değildir. Ama güzelle ilgilenmeyen, dolayısıyla ona yönelmeyen insan yoktur. Hayır, ben ilgilenmiyorum diyen kişi neden işe giderken şu elbiseyi değil de bunu ya da neden saçının şurasını burasını düzelttiğini veya dışarı çıkarken niçin aynaya baktığını açıklayamaz. Salt yağmur biriktirmek adına kilden, çamurdan yapılan bir çanığın ağız çevresine acaba düz ya da zikzaklı bir çizgi geçivermenin altında yatan eğilim nedir? İşte bunu gören kişi kendisiyle karşılaştığını hisseder. Sokrates'in kendini bil sözünü dünyayı güzel kurtaracak şeklinde anlayan Dostoyevski'ye göre insan bilimsiz, ekmeksiz yaşayabilir ama asla güzelsiz yaşayamaz. Zaten bu mümkün de değildir. Kendini tanımada güzel hem bir araç hem de kendini tanıyıp tanımadığının bir kanıtı olarak iş görür. Kendini bilmede, bilebilmede en somut araçlardan biri estetik objedir. Çünkü estetik bir objeyi yine estetik olarak algılayabilmek için bilincin etkin bir katılımı gerekir. Güzelin alıcısı olmayan kimseler, gerçek insan değerlerine ulaşamamış kimselerdir. Güzel şudur ya da budur, fakat o en sonunda insanın insanla ya da insanın kendisiyle yüz yüze geldiği yerdir. Gadamer'in ifadesiyle güzel bizde bir var olma artışı sağlayandır. Varlık eksikliğimizi bize duyurduğu için güzel bizi etkiler, heyecanlandırır ve acıyla karışık bir zevk verir. Estetik objede varlığını duyuran insanlık durumları arasından kendi durumumuzu sezeriz. Bu, katılmak zorunda kaldığımız bir ortak dünyadır. Dolayısıyla estetik objenin temaşasında insan tekilliğini aşar ve bir evrensellik talebinde bulunur. Zira güzelle biten her yargıda bizler başkalarının da onu güzel bulmasını isteriz. Bu ise estetik objenin insanları üst düzeyde bir araya getirmesi demektir. Söz konusu bir araya getirme ve evrensellik talebi güzelle bizi dünyaya bağlar ve dünyayla bütünleştirir. Kierkegaard'ın da belirttiği üzere bu yüzden güzel kendi içinde bir teleolojiye sahiptir ve her güzel bize öznellik perspektifinden insan olma cesaretini ve evrenselliğimizi hissettirir. Görüldüğü üzere güzelin ne olduğu hakkında genel geçer bir tanıma ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Fakat tanımlamalar farklı olsa da ya da birinin güzel bulduğunu bir başkası güzel bulmayabilse de bilinçli her birey için kendi kategorilerine göre muhakkak bir güzelin varlığı söz konusudur. Bu bağlamda acaba bir şeyi güzel diyebilmemiz için onun sınırlarını belirlemek ve kavramak mı gerekir? Sorusunun cevaplanması lazımdır. Grek filozofları relativist bir anlayıştan kurtulabilmek ve kesin bir yargıya ulaşabilmek adına estetik olanı kavranabilir bir şey olarak düşünmüş ve kavranabilir estetik objeye de güzel demişlerdir. O zaman kavrama gücümüzü aşan bir şey güzel ya da estetik bir şey olamaz mı? Kanaatimizce onlar kavrama gücümüzü aşan şeylerin güzel olamayacağına inanmaktaydılar. Ancak kavrama gücümüzü aşan bir şeyin güzel olamayacağının kabulü onun estetik bir obje olmadığı anlamına asla gelmez. Mesela estetik yüce, kavrama sınırlarımızı aşan bir şey olarak kabul edilmesine rağmen estetiğin konularından biridir. Kesin olan bir şey vardır ki